Podcast dinle.
Para ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Ben Anda Özdemir Gül. Portföy yönetimiyle karşınızdayız efendim. Geldik hafta ortasına. Üçüncü işlem günündeyiz ve gelişmelere bakacağız. Piyasa rakamlarına bakacağız. Konuklarımız olacak. Konulara ilişkin de değerlendirme alacağız. Önce bir takibimizde hangi veriler var? O tarafa bakalım. Gündemimizde hangi verilerimiz var? Şöyle bakacak olursak yurt içinde önemli bir veri akışı gözükmüyor. Dış ticaret verileri gelecek ancak takibimizde olacak. Euro bölgesi üfeyi takip edeceğiz. Üfe verisi açıklanmış olacak Euro bölgesinde. Bir yandan da iç tarafta yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2021 planlı yatırımcı toplantıları çerçevesinde bu yılın 5. toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı saati de saat 14 itibariyle başlaması da öngörülüyor. Takibimizde olacak veriler bu şekilde. FED 5 kitap yine takip edeceğiz. Bir yandan da bu haftaya bakacak olursak, haftanın özelinde de bakacak olursak Moody's'in Türkiye değerlendirmesi olacak. Kısa çalışma işsizlik ödemeleri de yine cuma günü yatırılacak. Genel itibariyle sakin bir gün, sakin bir hafta diyebiliriz. Şimdi başlayalım öyleyse, rakamlara bakacağız. Borsayla başlayalım. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksine şöyle bir bakalım. Düne baktığımızda ise dünkü tarihli borsaya baktığımızda 1432 puandan günü noktaladı. Bugün ise %0,81 oranında düşüşle başlayan bir borsa tarafı görüyoruz. 1420 idi, kayıpla başladı. Biraz daha kayıpları kazanca dönmüş gibi duruyor. %0,31 oranında satıcılı bir seyir hakim. Şu an için baktığımızda 1427'den işlem görüyor. Aşağıda ise 1415'i gören bir borsa tarafı görüyoruz. Yukarıda ise 1432. Şöyle yine dün hatırlayacak olursak, bankacılık endeksi %1,84, holding endeksi ise %0,85 oranında değer kazandı. Bugün hangi sektörler ön plana çıkacak? Yine takibimizde olacak, bakacağız. Yine sektör endeksler arasında en fazla kazandıran %1,92 ile kimya, petrol, plastik sektörü, en çok gerileyen ise %1,87 ile turizm oldu. Şimdi bakacak olursak da 1427'den işlem gören bir borsa tarafı var efendim. Şimdi borsadaki yine gelişmeleri hem konuklarımızdan değerlendirme alarak devam edeceğiz ama bir haberimiz var. Hisse senedi piyasasında 2020 yılında işlem hacmi 3 kat artış gösterdi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin raporuna göre yerli yatırımcının geçen yıl işlem hacmi ise %239 artış gösterdi.
2020 yılında rekor üzerine rekorların kırıldığı Borsa İstanbul'da işlem hacmi de 3 katına çıktı. Yerli yatırımcılardaki artış bunda etkili oldu. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği gösterge bahar 2021 raporunu yayınladı. Rapora göre pay senedi işlem hacmi 2020'de 2019 yılına kıyasla yaklaşık 3 katına çıkarak 13 trilyon liraya ulaştı. 2020 yılında toplam işlem hacminin %68'i yerli yatırımcılar tarafından yapıldı. Yurt içi bireylerin işlem hacmi %239 artarak 2.6 trilyon liradan 8.9 trilyon liraya çıktı. Vadeli işlemlerde hacim ise 2 katına çıkarak 5.7 trilyon liraya yükseldi. Geçen yıl yatırım kuruluşlarının gelirleri yıllık bazda 2 kat artarak 8.5 milyar liraya yükseldi. %167,2 ile en yüksek kalem aracılık gelirlerinde gerçekleşti. Aracı kurumların müşterilerine kullandırdığı kredi bakiyesi artan yatırımcı ilgisiyle yılın ikinci çeyreğinden itibaren hızla büyüdü. 2020 sonunda kredi bakiyesi 1,5 kat artarak 6.8 milyar lira olurken, kredi kullanan yatırımcı sayısı 2 katına çıkarak 25 bin kişiyi aştı. Raporda 2020 sonunda toplam personel sayısının 2019 sonuna göre 569 kişi, yani %11 artarak 5533 olduğu ifade edildi.
Evet efendim, şimdi ise bankacılık tarafına bakacağız ki az önce aktardık, dün %1,84'lük yükseliş hakimdi bankacılık tarafına baktığımızda. Bugüne şöyle bir bakacak olursak 1180 puandan işlem gören bankacılık endeksi karşımızda ve %1,15'likte bir satıcılı seyir karşımıza çıkıyor. Son bir haftalık hareketine bakalım. Çizgimiz yukarıya doğru. Geçen hafta primli bir haftaydı bu bankacılık tarafı açısından. 1167 aşağıda gördü 27 Mayıs tarihli. 1 Haziran'a baktığımızda ise Yukarıdaki hareket ise 1193 olarak karşımıza çıkıyor bankacılığın. Şimdi bankacılık sonrası sınai tarafına da bakalım. Oradaki performans nasıl? Hemen ardından bankacılık sonrası sınai tarafına baktığımızda %0,16 satıcılı bir seyir görüyoruz. Sınai tarafında 2604'ten işlem gören sınai tarafı karşımızda. Yine şöyle bir son bir haftalık hareketine, çizgisine bakalım. Yukarıda 2629 gören sınai endeksi var. Aşağıda ise 2591 gören 31 Mayıs'lı tarihli sınai endeksi, aşağıda gördüğü rakamı 2591, şu an için ise 2605'ten işlem görüyor. Şimdi bakmaya devam edeceğiz. Ancak bir haberimize gidelim. Ekonomide görülen %7'lik büyüme ilk çeyrek, hafta başından beri aktarıyoruz. Borsada da hissediliyor efendim. Sanayi endeksi son 3 çeyrekte 3 katı yükseldi.
Ekonomideki büyüme borsadaki sanayiye 3 katı yansıdı. Türkiye ilk çeyrekte yıllık bazda %7 büyüdü. Türkiye OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olurken dünyada ilk 3 arasında yer aldı. %7'lik büyümeye alt sektörlerden sanayi %11,7, hizmetlerse %5,9'luk katkı sağladı. Makine ve teçhizat yatırımlarının %30,5 artması sanayi büyümesinde etkili oldu. Sanayide görülen büyüme Borsa İstanbul'da işlem gören sanayi endeksine de olumlu yansıdı. Son 3 çeyrekte BİST sanayi endeksi %16,11, %27 ve %29 oranında yükseldi. Mayıs ayında görülen satışların ardından başta sanayi olmak üzere ilk çeyrekte yaşanan yükselişin Haziran'da da sürmesi bekleniyor.
Şimdi de Borsa İstanbul'un performansı için bir yorum getireceğiz ekranlara. Ekonomist Semra Demircioğlu Borsa İstanbul'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve ekonominin açılmasıyla borsanın performansında yükselişte etkili olacağını söyleyen Demircioğlu, havacılık ve gıda sektörleri borsada endekslerinin yükselişte etkili olacağını da belirtti.
Orta vadeli önümüzdeki dönemde trende baktığımız zaman aşağı yönlü Borsa İstanbul'un trendten kurtulması için 1500'ü, 1560'lı yukarıda 1550-1560 dirençlerinin kırılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle baktığımız zaman CDS tarafında geri çekilmenin de önümüzdeki dönem eğer etkisi olursa borsa tarafına pozitif yansır. Ama geri çekilmelerde de önemli olan seviyelerin de 1490-1495 seviyelerinde takip ediyoruz bu noktada. Tabii ki Borsa İstanbul'umuzun bir dönemdir 1400'lü seviyelerde böyle gidip geldiğini de görüyoruz ama çok da fazla aşağı yönlü hareketlerin hızlanmadığını, yukarı yönlü hareketlerin de tetiklenmediğini de görüyoruz. Tabii dünya örneğine baktığımız zaman FK tarafında özellikle yılbaşından bu yana değerlendirecek olursak Borsa İstanbul'da dolar bazında %17'lik bir gerileme söz konusu. Biz yakından borsanın performansını ölçerken baktığımız MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksiyle kıyasladığımızda orada %5'lik. ABD tarafına baktığımızda kaldı ki orada S&P taraflarında da %10'ların üzerinde bir performans var. Hala Borsa İstanbul fiyat kazanç oranlarına göre MSCI endeksine göre iskontosu çok yüksek. Ama tabii önümüzde bekleyen riskler var ama bir taraftan da açılma söz konusu. Yeni normalleşme adımları da söz konusu. Diğer taraftan aşağı haberleri de geliyor. Önümüzdeki dönem performansını takip edeceğimiz seviyelerde yukarı yönlü bir hızlanışın 1500'lü seviyeleri geçildiği takdirde biraz daha hızlanacağını düşünüyorum. Borsanın performansına baktığımız zaman biz sanayi üretiminin uzun dönemdir sanayi tarafındaki şirketlerin Borsa İstanbul kanadında daha etkili, sene başından beri daha etkili bir performans çizdiğini görüyoruz. Ama şu an gelinen seviyelerde büyüme rakamlarını çok da fazla yansıtılmadığını da görüyoruz. Ama tabii ki önümüzde sadece Borsa İstanbul tarafında şu an için geldiğimizde işte yabancı seviyelerin, yabancı takas oranlarının aşağı gelmesi, CDS primlerindeki artışlar bunlar da borsanın genel endekslerini de etkiliyor. Ama önümüzdeki dönemde birazcık daha sanayi sektöründen ziyade işte bu aşının gelişmesiyle birlikte belki havacılık sektörünün biraz daha ön plana çıkması, işte gıda tarafında biraz daha normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte ki dünyada büyümenin de şu an çok yoğun olduğu, talebin de çok yoğun olduğu bir global dönemden geçiyoruz. Bu noktada diğer taraftan petrol fiyatları da petrol fiyatları ve emtia fiyatlarındaki artışlar da söz konusu. Ama sanayi üretiminin önümüzdeki dönemde artacağını düşünüyorum ama sanayi endeksinin biraz daha bu açılmalar, aşı haberleri, gelişmekte olan gelişen piyasalardaki gelişmekte olan ülkelerdeki piyasalarla birlikte bir miktar daha sanki geri planda kalacakmış gibi duruyor.
Evet, ekonomist Semra Demircioğlu'nun yorumu da bu şekildeydi. Geçelim vadeli opsiyon piyasasına. Viyop tarafındaki hareketlilik nasıl efendim? Hafta ortasında bakacağız ki dünü de hatırlayalım. Dün alıcılı bir işlem gören Viyop tarafı vardı. Endeks kontratları gün içinde 1550 ve seviyesine kadar yükseldi. Günü de 1544 seviyesinden tamamladı. Bugüne bakalım. %0,23 oranında satıcılı bir seyir şu an için görünüyor ve 1537'den işlem görüyor. Son bir haftalık hareketini de hatırlayalım. 1511 aşağıda, 1544 ise yukarıda gören bir vadeli taraf karşımıza çıkıyor. Hemen ardından tahvillere bakacağız. Türkiye tahvillerine, 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda Türkiye'nin 18.59, 5 yıllıklara bakacak olursak 19.20 karşımıza çıkıyor. 5 yıllıklarda ve 2 yıllık tahvil faizine bakalım, 18.86. Ardından ABD tahvil faizlerine geçeceğiz efendim, bakacağız ABD tarafındaki işlemler nasıl sürüyor. Şimdi ilk gün hafta başını hatırlayalım, ABD tatildi. Yani ikinci işlem günü olarak kabul ediliyor bugüne bakacak olursak. 2 yıllık tahvil faizine baktığımızda 0.15'den işlem görüyor. %2,45'lik yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Bakalım 5 yıllık tahvil faizine 0.81 karşımıza çıkıyor. Ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizine baktığımızda 1.61 seviyesinde. Ve tahvil sonrası hemen ABD borsalarına geçelim, borsalara bakacağız ABD tarafıyla. Başlayalım, şöyle bir hatırlayalım. Vadeli tarafta Nasdaq şu anda yatay negatif seyirde. 13.648 puandan işlem görüyor. Dow Jones'a baktığımızda 34.577'den işlem gören bir Dow Jones tarafı var. Yatay pozitif, yine yatay pozitifte 4.199'la. S&P 500 karşımıza çıkıyor. Burada da yine ABD tatil demiştik. Pazartesi günü, yani bugün üçüncü gün, ikinci gün işlem günü olarak takip ediliyor. Cuma günü önemli bir gün ABD açısından. Mayıs ayı istihdam raporunu bekleyen bir ABD borsaları, piyasaları karşımıza çıkıyor. Yine 15 ve 16 Haziran tarihlerinde ABD Merkez Bankası üyelerinin yine toplantıları var. Oradan çıkacak sonuçlar da merak edilen konular arasında. Ve yine Cuma günü hatırlayacak olursak burada da tüketici harcamalarını takip etmiştik ABD tarafında. Nisan ayında %3,1 oranında gelen tüketici harcamaları yine ABD'nin gündeminde ve ekonominin toparlanmasını göstermesinin yanında da yine ABD tarafında enflasyon endişelerinin devam ettiğini de görüyoruz, söyleyebiliriz. Geçelim sonrasında Avrupa borsalarına, oradaki hareketlilik nasıl? Bakıyoruz, yeşil bir tablo var. Londra borsasına baktığımızda %0,42 yukarı yönlü hareketi var Avrupa tarafında. Euro bölgesinin enflasyon verisi açıklandı ve bu noktada Euro bölgesinde Mayıs ayında yıllık enflasyon %2 seviyesine çıktı. Yeşil bir tablo görüyoruz ki Frankfurt'ta da %0,23 oranında primli bir gün, 15.602. Paris'e bakalım, 6.502'den işlem görüyor Paris borsasına baktığımızda %0,20 oranında primli. Ve son olarak Madrid'e de bakacak olursak, Madrid'de de 9.190 işlem seviyesi var. Ve yine Mayıs ayı PMI 63,1 puanla 1997'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. İmalat tarafında satın alma yöneticileri endeksleri Mayıs ayında 63,1 oranında gerçekleşti. Ve Avrupa sonrası hemen Asya'ya da bakalım. Asya geldi ki günü nasıl kapattı hafta ortasını? Çin, Hindistan ve Hong Kong'un burada negatif ayrıştığını söyleyebiliriz. 3597 Çin Şangay %0,76 satıcılı bir seyirle günü kapattı. Karışık bir seyir aslında. Japonya ve Güney Kore'nin de pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. %0,46. Burada da yarım puanlık neredeyse bir prim var. Burada da yine Görüşmeler var ABD-Çin arasında, ekonomik ilişkilerin konusu var, görüşmeler var, piyasalara yansımasını da bir yandan görüyoruz. İşbirliği konuları, ekonomik toparlanma konuları konusunda görüşmeler gerçekleşti ve Avustralya tarafına baktığımızda ise yılın birinci çeyreğinde %1,8 düzeyinde büyüyerek pandemi öncesi seviyelerine döndüğünü söyleyebiliriz efendim. Asya borsaları da bu şekildeydi. Şimdi yine bir değerlendirme aktaracağız. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'nun yorumları var. Küresel piyasalara ilişkin izleyelim, devam edeceğiz.
Özellikle gelişmiş ekonomilerde bu canlanma, belki biraz daha negatif anlamda söylüyorum, ısınmaya doğru, hızlı bir ısınmaya doğru gidiyor olabilir. O 2021'de bir enflasyon oluşur ve bu enflasyon merkez bankalarını sıkılaşmaya doğru öngörülenden daha çabuk bir takvimlendirmeye doğru çeker beklentisi büyük ölçüde gerçekleşiyor. Artık o gelir dediğimiz enflasyon geldi. Avrupa tarafında yıllık %2'deyiz ki enflasyonu buraya getirmek için uzun yıllar boyunca ECB'nin sürekli piyasayı desteklediğini biliyoruz. Bir türlü bu talep oluşamıyordu. Tabii baz etkisi de burada önemli bir parametre. Onu göz ardı etmemek lazım. Zaten bu oluşan enflasyonun kalıcı olup olmayacağı ile ilgili kalıcı olmaz diyenlerin ana argümanı baz etkisiyle ilgili. Ama ekonomide şunu da biliyoruz, bu tip dönemlerde ciddi bir trend etkisi de oluşabiliyor. Yani bu ertelenen taleplerin devreye girmiş olması bir kalıcı bir harcama eğilimine gider mi gitmez mi? Bu hem Avrupa için hem Amerika için yine önümüzdeki ayların, belki önümüzdeki yılların sorusu olacak gibi. O tarafta enflasyon artık geldi. Bu merkez bankalarının elini ne kadar öne çeker? Yeni tartışma konusu bu. Sonraki steplerde artık yavaş yavaş bu canlanma dediğimiz, canlanma diye adlandırdığımız konu olumlu. Ama fazla canlanma ekonomileri ısınmaya götürür. Bu da çok istenen bir şey değil. Hızlı ısınma da çok istenen bir şey değil. Burada her zaman için dengelerin gözetilmesi gerekir. Otoriteler daha çok bunu ister. Bu anlamda merkez bankalarının eli biraz öne çekilmiş olabilir bu süreçte. Risk bu. Amerika tarafında istihdam rakamları geliyor olacak. Yani orada Covid'le birlikte bir 20 milyon, 21 milyon kadar böyle hızlıca bir istihdam kaybı oluşmuştu. Bunun 13-14 milyonunu geri aldılar. Bu 13-14 milyon zaten bu hızlı aşılama süreci öncesinde aşağı yukarı tamamlanmıştı. Bu Biden'la birlikte o tarafta tabii aşılama çok daha hızlı gidiyor. İstihdamda da bu anlamda bir toparlanma beklenecek. Geçtiğimiz ay beklentilerin altında kalmıştı. Ben bu ay o tarafta güçlü bir tarım dışı istihdam toparlanması bekleyenlerdenim. Piyasa şimdilik hala iyi okumaya devam ediyor. Çünkü hala piyasada para var. Fed bilançosu hala yükseliyor. 8 trilyon dolara doğru gelecek. En son baktığımda 7.9 küsürdü. Hala o varlık alımları devam ettiği için. Şimdilik bunun piyasa etkisi hala pozitif. Bu tabir vardı ya, genellikle sık sık kullanırız. Müzik çaldığı için yatırımcı da burada dans etmeye devam ediyor. Fed burada müziği ne zaman susturacak ve ilk kim oturacak, ilk kim çıkış yapacak, onu piyasa şimdilik sümen altı etmiş durumda. Şimdilik piyasaların isteyebileceği iki şey: hem ekonomiler canlanıyor, hem de faizler ucuz, piyasadaki para bol. Bu anlamda yurt dışındaki genel görüntü açıkçası iyi ve olumlu görünüyor, ama bu ne kadar sürdürülebilir olacak? Merkez bankaları burada varlık alımlarıyla ilgili azaltıma gidilmesini ne zaman tartışmaya başlayacak, ne zaman adımlar atacak? Önümüzdeki haftaların, ayların bu anlamda sorusu da bu gibi görünüyor.
Evet efendim, Soner Kuru'nun da piyasalara ilişkin yorumu bu şekildeydi, aktardık. Şimdi sermaye artırım tarafına devam edelim. İki tane şirketimiz karşımıza çıkıyor ve şöyle haber akışlarında aktaralım. Şirket sermayesinin 53,3 milyon Türk lirası %1000 oranında bedelli olarak 532,8 milyon Türk lirasına aktaran artışla 586,1 milyon Türk lirasına yükseltilmesine karar verildi. Ve hemen ardından Dardanel sonrası İzmir fırça var. Şirket sermayesinin 16,9 milyon Türk lirasına %250 oranında bedelli olarak 42,2 milyon Türk lirası nakden artışla 59,1 milyon Türk lirasına yükseltilmesine karar verildi. İki tane şirket sermaye artırımı tarafına gidilmiş efendim. Ve ardından hemen halka arzlara bakacağız ki yayınlarımızda hatırlatmaya çalışıyoruz halka arzları tarihleri, talep toplama tarihlerini. Ki iki tane şirket karşımıza çıkan tarafta Başkent Doğalgaz var, Oyak Yatırım var. Şöyle Başkent Doğalgaz'ınkine bakacak olursak 3 ve 4 Haziran yani yarın başlayacak talep toplama tarihi ve 4 Haziran'a kadar da devam edecek. Oyak Yatırım'a baktığımızda ise bugün talep toplama tarihi başlıyor ki 2, 3 ve 4 Haziran'da da yine talep toplaması gerçekleşeceğini söyleyelim efendim. Ve şimdi başta söyledik piyasa rakamlarına, konularına ilişkin değerlendirme alacağız diye şöyle hatırlatalım konuğumuza bir hoş geldin diyelim. İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner bizlerle birlikte. İsmail Bey hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Hamza Hanım.
Çok teşekkür ederim. Şimdi biz rakamlara baktık. Borsayla başlayalım. Ne dersiniz? Hafta başından beri hangi konuları takip ediyoruz ki hafta başında Türkiye'nin ilk çeyrek büyümesini takip ettik. %7 beklentilerin üzerinde geldi ama piyasalara yansıması nasıl değerlendirmeli? Bugün 3. gün hafta ortasındayız. Nasıl bir performansı var borsanın?
Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi haftaya büyüme verimleriyle başladık. Daha sonra imalat PMI verileri geldi. Büyüme verisine baktığımızda gerçekten ciddi bir rekor bir büyüme verisiyle karşılaştık. Dün de PMI verileri geldi imalat. Fakat 50'nin altında geldiğini gördük. Bunu biraz şöyle görmezden gelmek mümkün. Özellikle Mayıs ayındaki bu kısıtlamalarla birlikte yaşanan bir takım aksaklıklar, üretimsel olarak yaşanan aksaklıklar kritik 50 seviyesinin altında gelmesine sebep oldu. Tahmin ediyorum bir sonraki ay bunun tekrar normale gelme ihtimali, 50'nin üzerine çıkma ihtimali oldukça yüksek diyebilirim. Ama burada ekonomiyle ilgili özellikle büyüme verisinin bu denli yüksek olmasının piyasalara yansımasının ne yazık ki çok da güçlü olmadığını gördük. Özellikle küresel piyasalarda biraz daha ayrıştığımızı, negatif yönde ayrıştığımızı söylememiz mümkün. Yurt dışı borsalara bakıyoruz. Orada tarihi zirve seviyeleri görülüyor. Aylardır daha sonra zirve seviyeleri gördükten sonra bunların düzeltmeleri ve tepki yükselişleri yaşanıyor. Bizde ise ne yazık ki çok güçlü bir trend oluşmadığı için biraz daha geriden geliyoruz. Son zamanlarda bir miktar bankacılık sektörü hisselerinin desteğiyle piyasalar bir miktar toparlanma eğilimine girdi. Ama söylediğimiz gibi ekonomik alanda yaşanan gelişmelerin piyasaya yansıması sınırlı. Bunun da biraz daha detaylandırdığımızda özellikle kur üzerindeki hareketler, dolar Türk lirasının değer kaybetmesi buradaki olumlu gelişmelerin üzerine ne yazık ki bir miktar baskılıyor. Biliyorsunuz kur bu hafta daha çok 8.50'nin altı, 8.50 civarında hareket ediyordu. Dün tekrar tarihi bir zirve seviyesi görüldü akşam saatlerinde. Ve bugün biraz daha sakin diyebiliriz. Ama yine yüksek zirve seviyelerinde olduğumuzu söyleyebiliriz. 8.61. Kurdaki hareketler ne yazık ki Borsa İstanbul tarafında biraz bu tarafı baskılamaya devam ediyor.
Peki bankacılık özelinde biraz daha konuşalım. Siz de gerçi aktardınız ama o tarafta biraz primli geçen haftadan bu yana destekleyen taraf olarak karşımıza çıkıyor bankacılık. Bu yükseliş devam eder mi? Ne dersiniz?
Bankacılık sektörü tarafında aslında normal şartlarda biz biraz daha iyimser, son günlerde iyimser bakmaya devam ediyoruz. Burada aylardır bir taban oluşumu var bankacılık sektörü üzerinde. Zaten bilanço olarak biliyorsunuz genel olarak bu Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası gibi büyük bankalarda karlılıklar konusunda piyasaların beklentileri dahilinde gelmiş olması olumlu. Burada bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi faiz. Faizin buralarda mı kalacak, faizde artırılacak mı? Bu tarz konular biraz piyasalar üzerinde baskı yaratıyor. Örneğin yarın enflasyon verisi gelecek, Türkiye'de açıklanacak. Enflasyon verisi, enflasyon son bu önümüzdeki 3 ay çok kritik. Burada enflasyonda beklenen geri çekilme yaşanması durumunda piyasalarda biraz daha Merkez Bankası'nın faiz indirim konusunda elini güçlendirecektir. Şimdi bu tarz ikilemlerde piyasa acaba enflasyonda yüksek seviyeler korunacak mı ya da bir trend oluşacak mı? Bu özellikle Türk lirasının fiyatlanması konusunda ki bu belirsizlik ve son günlerde yaşanan bu volatilite, TL üzerinde yaşanan volatilite piyasaların bir miktar üzerinde baskı yaparken tabii burada bankacılık sektörü hisselerinde de ne yazık ki bu olumlu bakış açısını biraz törpülüyor. Ama genel olarak şu an için biz bu sektörün dip yapıp buralardan dönme yönünde bir takım emareler vermeye başladığını görüyoruz. Fiyatlamalar açısından, para girişi açısından. Ama söylediğimiz gibi burada bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi Türk lirasının değerlenmesi. Burada normalleşmeyi gördüğümüz durumda bankacılık sektörü hisselerinin tekrar yukarı yönlü yükselişine biz devam ettirmesini, tamamlamasını bekliyoruz. Ama TL üzerindeki bu baskı piyasaların da şu an için biraz daha beklemesi yönünde bir strateji uygulamasında etkili oluyor.
Portföy yönetimine bugünlük burada nokta alalım. Saat 12'de tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Podcast dinle.